Herkese merhabalar, ben Burak Çolt. Şu anda beni iPhone 16 Pro üzerinden görmektesiniz ve duymaktasınız. Kutu açılışı yapacağız. İlk izlenimlerimi aktaracağım. Bir senelik bir iPhone 15 Pro kullanıcısı olarak arada ne tür farklar varmış? İlk bakışı atacağız. Videoya geçelim. Şu anda beni iPhone 15 Pro üzerinden görüyorsunuz. 4K 30 kare saniyede çekildi ikisi de. Hemen bir kıyaslama olsun istedim. Neden? Çünkü iPhone 16 Pro ailesinde geliştirilmiş dörtlü mikrofon sistemi sayesinde stüdyo ortamında veyahut dışarıda yaptığınız kayıtlarda, dışarıda mesela rüzgar sesine karşı direnç gösteren, sesinizi o rüzgar sesinden arındıran bir sistem, yapay zeka ile beraber geliştirilmiş bir algoritma kullanılmış aslında. Dolayısıyla ses anlamında ne kadar fark var, görüntü anlamında ne kadar fark var, canlı canlı görmüş olun istedim.
Evet, iPhone 16 Pro ve silikon kılıfı, bu görmüş olduğunuz iPhone, 1 TB'lık iPhone 16 Pro ve kendisinin fiyatı 108 bin TL. Bir önceki nesil iPhone 15 Pro'nun kutusuyla kıyasladığımızda daha kutudan iPhone 16 Pro'nun çerçevelerinin daha ince olduğu anlaşılıyor. Kutulama tarafında çok bir fark yok. Geçtiğimiz sene Apple Fine Woven kılıflarla karşımıza çıkmıştı. Bunlar oldukça çevreci ve karbon ayak izini düşürüyor. Üretimi esnasında kılıflardı ama dayanıklılıkları bekleneni hem marka tarafında hem de tüketiciler tarafında vermedi. Dolayısıyla silikon kılıflarla aslında genel manada devam ettiler. Hatta kılıfı şöyle göstereyim, bu temizlenmiş olmasına rağmen yine de kirli gözüküyor ve oldukça aşınmış görünüyor. Bu kumaş yapı maalesef terk edildi. Artık bunlardan üretilmiyor. iPhone 16 Pro'nun kutusunu açalım. Her zamanki kutulamalardan ve iPhone 16 Pro. Çöl titanyum rengiyle beraber yeni bir renk eklenmiş oldu aslında Pro ailesine. Sonrasında natural, ki bu natural olanı, beyazı ve siyahı bulunmakta. Bu da gerçekten makine gibi gözüküyor ya. Yani Apple'ın atası diyebileceğimiz ürünlerdeki renge çok daha yakın. Şöyle bir alalım. Altından sarılı bir şekilde tip C kablosu çıktı. Sağ elimdeki iPhone 15 Pro'nun kutusundan çıkan tip C kablosu ve iPhone 16 Pro'nun kablosunu sol elimde görüyorsunuz. Fiziksel anlamda bir farkları yok. Gayet güzel örgülü kablolar. Ha, piyasanın en iyileri mi? Orası tartışılır ama sağlam gözüküyorlar ya. Bir yandan telefon açılsın, bir yandan da ben kendi iPhone 15 Pro'mu göstereyim sizlere arkadaşlar. Şöyle malzeme kalitesi olarak baktığımızda aslında yine titanyum malzemeyi görmekteyiz. Şu görmüş olduğunuz bir leke değil açıkçası. Ben telefonu baş aşağı düşürmüştüm sert bir yüzeye. İlk ekranı falan kırılmadı ama şurada hafif bir açıklık oluştu. Renginin altındaki renk gözüktü aslında. Yani natural bu renkte bu tür bir durumla çok karşılaşacağımı düşünmüyorum ama tabii ki renk olarak baktığımızda iPhone 15 Pro'nun rengini ben daha çok beğeniyordum. iPhone 16 Pro ise daha oturaklı. 15 Pro'nun bu rengi daha eğlenceli. İlk görüşte zaten hemen fark ettiniz. iPhone 15 Pro'nun ekranı 6.1 inçken iPhone 16 Pro'nun ekranı 6.3 inç boyutunda. iPhone 15 Pro 187 gram ağırlığındayken iPhone 16 Pro 199 gram ağırlığında ama yani şöyle bir elinize aldığınızda iki telefonu da hissiyat olarak bir şey fark etmiyorsunuz. Ağırlık olarak arada bir fark olduğu hissiyatı, yani çok dengeli telefonlar oldukları için, yani ağırlıkları telefonun içerisinde düzgün bir şekilde dağıtıldığı için bir fark hissetmiyorum. Veyahut işte telefon baş aşağı doğru gidiyor, ağırlığı merkezi o tarafta, yok. Öyle bir hissiyat oluşturmuyor. Hızlı bir şekilde telefonunuzu yeni telefonunuza taşıyabilmek, ben bunu senelerdir yapıyorum ve düzgün bir şekilde de her defasında çalışıyor. Hemen yeni iPhone'u algıladı ve şunu tarattığımızda bu işlem tamam, artık geçiş başlıyor. Ayrıca siz istemeseniz bile telefonu önce güncelleyip öyle aktarımını yapıyor. Evet, yaklaşık 2,5 saatte 750 GB civarı veriyi arkadaşlar iPhone 15 Pro'dan 16 Pro'ya aktardım. İkisi de 1 TB'lık telefonlar. iPhone 15 Pro ve 16 Pro arasındaki en bariz farklardan bir tanesi de iPhone 15 Pro'da 6.1 inçlik bir ekran varken 16 Pro'da 6.3 inçlik bir ekran bulunmakta. Çözünürlük tarafında 2556x1179'dan 2622x1206 çözünürlüğe çıkıldığını görüyoruz. Bu telefonu kavrama konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturuyor mu? Ben açıkçası 15 Pro'nun formunu yeğliyorum. Biraz daha küçük bir telefon ama Pro özelliklerini bulunduran bir telefonu yeğleyen birisi olarak Pro Max'ten geçmiştim arkadaşlar. Evet, batarya ve hoparlör kısmında özlediğim şeyler vardı ama benim elim için daha kullanışlıydı. Ne kadar fark oluşuyor diye soracak olursanız, evet, 16 Pro'nun ekranı artık birazcık daha uzun kalıyor. Elimde belki bir tık oynatma ihtiyacı hissediyorum. Şöyle bir yakından baktığımızda evet, ekran büyüdü ama çerçevelerde bir tık inceldi. Yani bu uzaktan baktığınızda her zaman çok anlaşılacak bir şey mi diye soracak olursanız, olmayabilir. Ama çerçeveler inceldi mi? Evet, inceldi. Şu anda otomatik ekran parlaklığı ile beraber beyaz tondaki farkını görüyorsunuz. Ve ortam ışığına göre ayarladığı maksimum parlaklığı görmektesiniz arkadaşlar. Aslında ikisi de 2000 nitlik ekranlar parlaklık anlamında. Ama bu ışıklı ortamda mesela 16 Pro ekran parlaklığını daha yüksek tutmayı yeğliyor açıkçası. iPhone 15 Pro'da da 14 Pro'dan geçiş yaptığımda aynı şeyi görmüştüm açıkçası. Bu telefonlar gün geçtikçe ekranlarını otomatik modda daha parlak tutmayı yeğliyorlar. Belli ki Apple kullandığı OLED panellerin ömrüne daha da güvendikçe bu ekranların otomatik parlaklığını da gün be gün yükseltiyor. Ekranda kullanılan cama geldiğimizde, buradaki korumaya geldiğimizde aslında Ceramic Shield Glass'tan bahsediliyor. Geçtiğimiz sene de 15 Pro'da bahsedilmişti ve bu sefer yine Ceramic Shield Glass ama 2024 jenerasyonu olduğundan bahsedilmiş ve çizilmeye karşı %50 daha dayanıklı olduğundan bahsedilmiş. iPhone 15 Pro'yu bir seneden beri kullanıyorum. Üzerinde göremeyeceğim kadar küçük kılcal çizikler, yani yok desem yeridir açıkçası. Ve aslında bizim senelerdir güvendiğimiz Samsung'un, hani daha dayanıklı olduğunu düşündüğümüz Samsung'un ekranları S24 Ultra'da mesela yine Victus. Ama o ışığı engelleyen, yansımayı engelleyen ekran daha kolay çizilmesine sebebiyet vermişti. Ve ilk defa ben şunu demiştim: aa, iPhone'lar çizilmeye karşı daha dayanıklı hale geldiler. Evet, gerçekten şu anda iPhone'ların ekranları çizilmeye karşı daha dayanıklılar. Ben S24 Ultra'mın ekranını çizdim. Fiziksel butonlar tarafındaki en önemli fark buraya yeni bir aksiyon tuşunun eklenmiş olması. Bu dokunmatik basıncınıza göre aslında çeşitli görevleri yerine getirebiliyor ve en çok kamerada işinize yarıyor. Daha da önemlisi, Apple bunu lansmanda özellikle belirtmedi. Bu arada Face ID hızını da hemen denemiş olalım. iPhone 16 Pro aslında benzer açılarda olmama rağmen daha hızlı bir şekilde yüzüme okuyabildi. Bunu da özellikle belirteyim. Mesela kamera arayüzüne geldiğiniz, hafiften bastırıyorsunuz. Yakınlaştırma ve kameralar arasındaki geçiş için bunu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda basılı tutarsanız arkadaşlar kayda geçiyor. Bakın, hızlı bir şekilde ben şu anda kayıttayım ve diyelim ki kayıt bitti. Hop, bıraktım. Evet, kayıt bitti. Hızlı bir şekilde fotoğraf çekmek istediğimde yine kullanabiliyorum. Gerçekten yeri de güzel aslında. Yani biz daha önce bu tür tuşları farklı marka telefonlarda seneler öncesinde görmüştük. Apple'ın böyle bir şeyi tekrar telefonlara entegre etmesi, seneler öncesinden gelen bir şeyi, bence güzel. Sonrasında çift bastığınızda arkadaşlar burada kameranın çeşitli özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Stiller, ton, kameranın temel özellikleri, zoom, diyafram ve pozlamayı burada ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten de kullanışlı. Buna böyle çift basmak, tek basmak, buna alışmak lazım aslında. Ama kullanışlı mı? Kullanışlı. Buradaki stillerde şöyle bir fark var. Özellikle üzerine durmak lazım. Biz iPhone 15 Pro'da filtreleri görüyorduk değil mi? Filtreler fotoğraf çekildikten sonra, biz arayüzde öyle görmesek de, fotoğraf çekiliyor, bunun üzerine uygulanıyordu. Yani arka plandaki süreç en azından böyleydi. Ama stillerde arkadaşlar siz görmüş olduğunuz görüntüye, piksellere aslında hükmetmiş oluyorsunuz. Direkt olarak o pikseller o stille beraber çekilmiş oluyor. Bu da arada gereken işlem sürecini aslında sizin için fark ettirmiyor ama ortaya çıkan görüntü kalitesini birebir değiştiriyor. Yalnız şöyle bir şey var: direkt olarak pikseller işlendiğinden bunu fotoğraf üzerinde yapabiliyorsunuz. Lakin video modundayken stillere, görmüş olduğunuz üzere, erişemiyorsunuz. Bir yandan kamera geçiş hızlarını da şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Milimetrik olarak şu anda mesela 24 milim geniş açıya geçtik. Tekrar 2x, tekrar 3x. Bunlar arasındaki geçiş zaten iPhone 15 Pro'da 14 Pro'ya göre gayet hızlanmıştı. Burada çok bir fark göremedim açıkçası. Videoda kameralar arası geçişe bakıyorum. Herhangi bir şekilde atlama göremiyorum. Bu iş zaten iPhone 15 Pro ile beraber çözülmüştü. Burada aynı gelenek devam ediyor. iPhone 15 Pro'da görmüş olduğumuz özellikle ilk dönemlerdeki fazla ısınma durumu sanki 16 Pro'da da var diyebilirsiniz. Hayır, aslında bir yandan da uygulamalar yüklendiği için böyle arkadaşlar. Test ölçümlerinde şu anda görmektesiniz termal kamera ile beraber. Buradaki en önemli farklardan bir tanesi de iPhone 15 Pro'da 3x var değil mi? iPhone 16 Pro'da artık 5x var. Dolayısıyla aynı kamera kurulumu ile beraber geliyor 16 Pro Max ile kıyasladığımızda. Kameralara baktığımızda bizim dışarıdan görmediğimiz önemli farklar var aslında. Ana kameramız yine 48 megapiksel, yine f1.8 diyafram açıklığına sahip, 24 mm'lik, 1/1.28 inçlik sensörle gelen ana kameralar bunlar. Sonrasında telefotoya baktığımızda yine 12 megapiksellik kameralar ve sensörler olduklarını görüyoruz. Ama sensör tarafında şöyle bir fark var: 15 Pro'daki 1/3.5 inçlik bir sensörken 16 Pro'daki 12 megapiksellik kameranın sensörü sensörü 1/3.06 inçlik bir sensör. Yani daha büyük bir sensör kullanılmış. Aynı zamanda geniş açı kamerasına geldiğimizde 15 Pro'da arkadaşlar 12 megapiksellik bir kamera varken 16 Pro'da 48 megapiksellik bir kamera bulunmakta. Bir diğer çok önemli konu da aslında kamera tarafında çekim modlarında 4K 60 kare saniye Dolby Vision destekli biz görüntüler çekebiliyorduk, kaydedebiliyorduk. Ama şimdi 16 Pro ile beraber 4K 120 kare saniyelik videolar çekebiliyoruz. Ön kamerada herhangi bir donanımsal farklılık yok gibi duruyor. Tabii ki detaylı testlerde bu ortaya çıkacak ama iki tarafta da 15 Pro'da da 16 Pro'da da 12 megapiksellik f1.9 23 milimlik 1/3.6 inçlik sensörlere sahip kameralar görüyoruz. 4K 60 kare saniye video kaydı yapabiliyorlar. Ağır çekimde ise 1080p 120 kare saniyelik kayıt yapabiliyorlar. Ama benim kısa süreli olarak yaptığım testlerde gördüğüm kadarıyla 16 Pro'daki dinamik aralık birazcık daha yüksek. Yani karanlık bir ortamdan diyelim ki bir selfie çekiyorsunuz. Arka plandaki gökyüzündeki detayları, bulutları birazcık daha ön plana çıkarabiliyormuş gibi gözüküyor. Yine ekran karanlık kaldı arkadaşlar çünkü şu anda 16 Pro uygulamaları yüklüyor ve ısındı. Evet, ısındı. Telifsiz müziklerle beraber biraz hoparlörlerini de sınamak istiyorum. Neden? 6.3 inçlik bir telefon olunca acaba içeride Pro Max'lere yakın bir hoparlör kullanılmış mıdır? Bunu çok merak ediyordum. Çünkü 15 serisinde ben iPhone 15 Pro Max yerine Pro'yu tercih ettiğimde en çok izlediğim şeylerden bir tanesi de hoparlör tarafındaki performans oldu. Batarya performansı oldu. Bunları da deneyeceğiz. Şimdi 15 Pro'yu şöyle bir dinleyelim. Burada profesyonel bir kayıtçı ile beraber bu testi yapmıyorum ama dinleyelim. Şimdi 16 Pro üzerinden dinleyelim. Vallahi aynılar gibi geliyor bana. Ve Yonga kısmı, performans kısmı. Burada Yonga'dan öte soğutma ile alakalı iPhone 16 Pro üzerinde durulduğu, çeşitli soğutma katmanlarının kullanıldığı söylendi. Çünkü 15 Pro'da en çok göze batan konulardan bir tanesi bu telefonların hızlı bir şekilde performans düşmesiydi. Aslında 15 Pro içerisinde kullanılan A17 Pro Yongası 3 nanometre üretim mimarisiyle geliştirilmiş 6 çekirdekli bir Yonga'ydı. 2 çekirdek performans çekirdeği 3.78 GHz'de çalışıyordu. Geri kalan 4 çekirdek 2.11 GHz'de çalışıyordu. Şimdi A18 Pro'ya geçiş yapılmış oldu iPhone 16 Pro ile beraber ve burada da 6 çekirdekli bir kurulum var ama performans çekirdekleri 300 MHz civarı daha hızlı. Yani 2 tane performans çekirdeği 4 GHz'de çalışıyor. Geri kalan 4 tane çekirdek ise 2 GHz'in birazcık daha üzerinde çalışmakta. GPU tarafında yine 6 çekirdekli bir Yonga kullanıldığı söylenmiş ama Apple'ın özellikle üzerine durduğu konulardan bir tanesi de yapay zeka kullanımı için özellikle NPU tarafında geliştirmeler var. GPU tarafında da ciddi performans artışından bahsedilmiş. Şu anda test sonuçlarını görüyorsunuz. Günlük performansları konusunda çok fark oluşur mu bilmiyorum. Yani uygulamalara yüklendiği için 16 Pro'yu dövme niyetlisi değilim ama kamera açılış hızlarına şöyle baktığımızda benzer gözüküyor. Mesela ikisinde de Facebook'u açalım derken bir anda şu eşleşme olayı çalıştı arkadaşlar. Daha kafa kafaya değdirmemiştim bile. Neyse, Facebook'u aynı anda açmaya çalışalım. 15 Pro daha hızlı açılabilir çünkü şu anda uygulamalar yükleniyor. Twitter daha hızlı bir şekilde cevap verdi. Spotify'a baktığımızda 16 Pro daha hızlı açıldı. Instagram'a şöyle bir basalım. Evet, daha geç yükleniyor 16 Pro'da çünkü yüklemeler devam ediyor arkadaşlar. Şu anda dövemiyorum 16 Pro'yu. Haklı bir ortam yok yani. Detaylı incelemesinde zaten ben sizlere her şeyini anlatacağım. Bu bir kutu açılışı, ilk izlenim videosu. Bu telefonlar arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de 6.3 inçe çıkmasıyla beraber 16 Pro'nun bataryası daha uzun süre kullanım ömrü sunuyor. Tabii ki bunu test etmek lazım. Şimdi Apple 2 saat daha fazla kullanım süresi sunar demiş ama hangi koşullar altında bunu denemek lazım. Sonrasında Wi-Fi tarafında Wi-Fi 6E'den Wi-Fi 7'ye geçiş yapılmış oldu. Bu tabii ki kullanmış olduğunuz router, evinizin internet altyapısı veyahut dışarıda hücresel veriden faydalanmak istediğinde hücresel yapı ve oradaki modemin performansı, bunları teker teker deniyor olacağım. Tip-C portlarında arkadaşlar kağıt üstünde baktığımızda aslında USB 3.2 Gen 2 portu diye gözüküyor ikisinde de. Tip-C'nin nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Harici mikrofon takabilirsiniz. Harici monitör takabilirsiniz. Yani takabileceğiniz ürünlerin haddi hesabı yok aslında. Mesela ben küçük bir SSD kutusu hazırladım. Bu SSD kutusu üzerinden direkt kayıtları SSD'ye kayıt alabiliyorum. Yani telefonunuzda artık depolama tükendiyse, ProRes'i video çekiyorken çünkü gerçekten tükeniyor, Arkadaşlar harici depolamaya yine kayıt alabiliyorsunuz. Bu özellikler devam ediyor. Geliştirilmiş bir şekilde USB'nin hızını arttırdıklarını söylemişler özellikle. Bunu da deneyeceğiz. Şarj tarafında çok çok önemli bir geliştirme var. iPhone 15 Pro en fazla 20 Watt şarj desteklerken 15 Pro Max'de 27 Watt destekliyordu. Şimdi 16 Pro'da 16 Pro Max'de arkadaşlar 45 Watt kablolu şarj destekliyor. Sonrasında iPhone 15 Pro 15 Watt MagSafe yani kablosuz şarjı desteklerken artık 16 Pro'lar 25 Watt kablosuz şarj destekliyor. Ama tabii ki buna uygun bir MagSafe adaptörü bulmanız gerekiyor. Ben iPhone 15 Pro evet 15 Watt'ta şarj oluyordu ama aldığım herhangi bir MagSafe şarj standının bu telefonu ya 10 Watt'ın üzerinde şarj ettiğini görmedim. Fotoğraf düzenlemede önemli farklar var. Burada aynı kamera arayüzünde bahsettiğim stiller söz konusu arkadaşlar. Siz buradan istediğiniz gibi tabii ki profiller uygulayabiliyorsunuz ama kendi renginizi kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Birazcık daha soğuk renkler olsun dediğinizde, ışıltılı, havai, soluk veya siyah beyazda bu dengeyi kendiniz ayarlamak istediğinizde burada bu ayar mevcut. Aslında bu iPhone 15 Pro'da da olmaz mıydı? Olabilir de sanki ya. Yani bu özellikten bu telefonu mahrum etmek ne kadar doğru bilmiyorum. İkisi de bu arada güncel arkadaşlar. Bütün güncellemeleri yapıldı. Çok daha kolay bir şekilde fotoğraf stilleri uygulanabiliyor. Siz burada filtrelerle uğraşıyorsunuz aslında iPhone 15 Pro'da. Neden mesela? Neden? Apple Intelligence tarafında arkadaşlar Ekim ayında aslında aktif olacağını ifade ediyorlar. Yani aslında tam olarak özelliklerinden faydalanamıyoruz. Yani bir fotoğraf üzerinden bir kişiyi çıkarmak istediğinizde burada Apple Intelligence'dan faydalanıyorsunuz. Maillerinizi hızlı bir şekilde cevaplamak istediğinizde bunu yapıyorsunuz. Galerinizde fotoğraf aramak istediğinizde yine yönlendirme yaparken aslında Apple Intelligence'dan faydalanacaksınız ama Ekim ayında bunlar gerçekleşiyor olacak. Siz ayarlar kısmından Apple Intelligence'ı açmanız gerekiyor. Onu hemen şöyle göstereyim sizlere. Apple Intelligence menüsüne girdiğinizde zaten beta'da olduğunu özellikle belirtiyor. Ben burada İngilizceyi seçtim ki İngilizce dilinde hemen açıldığında kullanabileyim diye. Siri ile konuş ayarlarını da yapmanız gerekiyor tabii ki. Yani Apple Intelligence için hala beklememiz gerekiyor. İncelemede buna değiniyor olacağız. Bakın şu anda telefonların ikisi de soğudu. Maksimum parlaklıklarını açtım ve renkleri, parlaklıkları benzer gözüküyor. Evet sevgili arkadaşlar, bu sadece bir kutu açılış videosuydu. İlk izlenim videosuydu. Temel özelliklerinden sizlere bahsetmeye çalıştım. iPhone 15 Pro ve 16 Pro arasındaki farkları detaylı bir şekilde inceleme videosunda anlatıyor olacağım. Evet, şu eylem butonu fark ettirmiş. Telefonun boyutu ergonomisiyle alakalı fark ettirmiş. Hoparlörde bir farklılık görmüyorum ama bataryada farkını görmek istiyorum. Apple'ın bahsettiği üzere 2 saat mesela ekran süresi ama hangi koşullarda bunu görüyor olacağız. Bütün detaylarına iniyor olacağım bu telefonun. Özellikle geniş açı kamerasında 48 megapiksellik. Bu arada bakın arkadaki dokunma şeyini ayarlamıştım ben. Buradan tık tık fotoğraf çekebiliyorum. Bu 15 Pro'da da var. Yani hadi. Hadi beni rezil etme. 16 Pro'da sanki daha güzel çalışıyor. Neyse, bütün detaylarına ineceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir kutu açılış videosuydu. Detaylı incelemede görüşeceğiz. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanalı takibe almayı unutmayın. Detaylı inceleme gelecektir efendim. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.